gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın Sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz diyoruz. Başkent'ten selamlar, sevgiler sunuyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için yine. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayarak katılabilirsiniz Hayatın Seslerine program boyunca telefonlarımızdan. Her daim katılabileceğiniz elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizi bulmanız, programımıza buralardan da katılmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hangi dua korur beni? Hangi dudak fısıldar? Hangi yol çağırır beni? Hangi şehir kucaklar? Hangi dert dağlar beni? Hangi söz avutur? Hangi rüya zayıflar beni? Hangi ninni uyutur? Söyle şimdi, söyle bana bir sebep ver yaşamaya. Uçurumda sallanırken
lezzet hikayeleri. Evet sevgili dinleyicilerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Nilgün Hanımcığım.
Evet, bugün protein bakımından en etkili bir besinden söz edeceğiz. Pek çok vitamin barındıran bir besinden. Pek çoğumuzun da vazgeçemediği bir besinden bahsedeceğiz. Son zamanlarda hakkında pek çok şey söyleniyordu ama aklandı tabii birkaç yıldır da. Yumurtadan söz edeceğiz.
Evet. Yumurta öyle ki anne sütünden sonra içerisinde bir insanın ihtiyaç duyabileceği iz elementler dahil olmak üzere bütün besin maddelerini içeren tek gıda. Dünyada da kabul görmüş. Hmm. Çünkü aslında o da bir anne özeniyle yapılıyor. Çünkü o bir canlının dünyaya gelmesi için her şeyi o yumurtanın içerisinde bulundurmak zorunda.
Evet.
O nedenle anne sütüne en yakın tek gıda.
Evet, anne sütüne en yakın tek gıda ama biz de onun hep tazesini ararız.
Tabii.
İrisini ararız. İşte sarısının çok güzel olmasını isteriz. İsteriz de dilediğimiz yumurtaya da her zaman ulaşamayız galiba.
Evet, bu öyle oluyor. Çünkü önce Türkiye'deki standardı hemen söyleyelim. Small, medium, large ve x-large, yani kıyafetler gibi.
Eskiden öyle değildi.
Evet, eskiden öyle değildi. Evet. Eskiden 7 tane sınıfı vardı. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bunu bir sınıflandırmaya koydu. Ve aldanmasın diye tüketiciler. Çünkü gramaj ağırlığına göre. Çünkü her yumurta aynı gramda değil. Ve parayı verdiğinizde o paranın karşılığını alabiliyor olmanız gerekiyor.
Mesela ben x-large'ı seviyorum ama medium'la pek bir farkı da olmuyor.
Onların gramajları mutlaka, çünkü çıkarken özellikle fabrikalardan ya da tasnif yerlerinden çıkarken mutlaka gramajlarına göre ayırıyorlar. Makineler var, her birinin kendine göre 4'er gram farkla mutlaka ağırlık anlamında medium'la x-large'ın ağırlık farkı var.
Ağırlık farkı
kesinlikle var.
Demek ki ben gözümle göremiyorum o
farkı. Görsel olarak olmasa bile ağırlık anlamında, çünkü çıkarken ona göre kodlamak zorunda. Hemen kodlamak demişken, oradan bahsetmişken, aldığınız yumurtaların üzerinde TR bir numara, örneğin TR19 ve bir numara TR2 yazar mesela. Bu kod şöyledir. TR19 Çorum plakasıyla kodlanmıştır.
Evet, illerin plaka
kodları. Evet, illerin plaka kodlarına göre kodlanmışlardır. İkinci numara, yani 19'dan sonra gelen numara işletme kodudur, işletme numarasıdır. Yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı onları numaralandırmıştır ve siz 2'de, sonraki -2'de o işletmenin 2 nolu kümesinden elde edilmiş yumurtadır.
Yani Nilgün Doruk ya da Mehmet Efe'nin 2 nolu kümesinden,
evet, kümesinden elde edilmiş. Evet.
Evet.
Bu neden önemli? Aldığınız yumurta ile ilgili eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsanız geriye doğru izlenebilirlik sağlanmıştır yumurtada. Yediniz, bozuk çıktı, içinde antibiyotik olduğunu düşünüyorsunuz. Yok, denetleniyor, evet. Ama ola ki böyle bir şüphe duydunuz. Bununla ilgili hemen o kodla verdiğinizde birer tane şahit numuneyi, yani 28 gündür yumurtanın saklama süresi, 28 gün boyunca o işletme o yumurtalardan birer tane örneği, satışını yaptığı örneği saklamak zorundadır. Birer tane dediğim bir kutu, bir koliyi.
Evet,
onu numune olarak geri geldiğinde izleyebilirsin diye hemen o şahit numunelerden örnek alınır ve herhangi bir problem olup olmadığını böylelikle izleyebiliriz.
Evet, ama biz tüketici olarak böyle bir yola başvurduğumuzu hiç sanmıyorum. Çünkü biz eve gelir gelmez o kutuları açar, yumurtaları yerine yerleştirir, o kutuları atarız. Bakmayız ve saklamayız bile.
Kutunun üstünde değil, yumurtanın üstünde yazıyor.
Yumurtanın üzerinde yazıyor.
Her bir yumurtanın üzerinde yazıyor.
O kadar tabii. Evet.
Yumurtanın üzerine, hatta şöyle bir şüphe de duyulmasın. Acaba bunun üstünde kimyasal bir boya mı var diye. Hı hı. O yapılırken bile, çünkü haşlama yaptığımız için insanlar, bir de yumurta, herkes o dışında bir kabuk var zanneder ama kabuğun üstünde 7000, 10000, 12000 tane gözenekten oluşuyor o kabuk.
Evet.
Yani yumurta aslında yaşıyor. O sebeple de kimyasal kullanılması mümkün değil. Gıda boyasıyla boyanıyor, hı hı, ki haşladığımızda herhangi bir rahatsızlık yaşamayalım diye.
Evet. Peki biz sadece üzerindeki tarihe göre mi anlayabiliriz tazeliğini?
Doğrusu bu, çünkü şu anda çok fazla denetlendiği için aldığınızda o tazeliği dikkate almamız esas. Ancak yumurta eğer standart koşullarda saklanırsa Çok uzun süre yaşayabilen bir canlı, öyle
standart
diyelim.
Standart koşul ortamı nedir?
Dediğimiz artı 4 derece, evet. Bu dolapta artı 4 derecede sakladığımızda ve sıcak soğuk yapmadığımızda, yani markette bile alışveriş yaparken mümkünse en son yumurtayı alalım. Hani hemen eve gittiğimizde dolaba koyabilecek şekilde olsun.
Evet.
Hani onu gezdiriyor olmak marketin içerisinde uzun alışverişlerde, hani bir riskleri, o riski de göze almayalım. Son, en son onu alışveriş yapıp sonrasında dolaba koyalım. Normalde raf ömrü 28 gündür.
Hı hı.
Taze tüketiyor olmak anlamında böyle bakıyor olmak, 28 güne riayet etmek doğru. Ama uzun, özellikle Mısır gibi, Libya gibi ülkelere ihraç, Irak gibi ülkelere ihracatımız var. Oralarda 2 aya kadar raf ömrü var.
Hı hı.
Bu Avrupa standartları 28 gün dediği için biz 28 günle sınırlandırmışız. Onun için hani son kullanma tarihiyle ilgili ya bir hafta kalmış bunu almayayım dememize gerek yok. Çünkü hı hı. O yumurta zaten hali hazırda o tazeliği koruyor. Tazeliğini anlamakla ilgili gene birkaç yöntem var. Hemen onlardan bahsedelim. Kırabiliriz. Kırdığımızda sarısının dağılmıyor olması gerekiyor.
Hı.
Hani kabuğa değdiyse dağılır ama
evet.
Normal standart bir kırım yaptığımızda dağılmayan sarı bunu tazeliğini gösterir.
Peki rengi?
Rengi hemen bir sonrakinde
tamam.
Geçeyim. İkinci tazelik unsurumuz da bir su bardağına ya da bir kaba, bir litrelik kaba diyelim. Koyduğumuzda suyu. Üzerine de iki kaşık yani ya da bir yemek kaşığı ya da iki tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Ve yumurtayı içine koyduğumuzda eğer yumurta batmıyorsa,
üste kalıyorsa
o da bozulduğunun göstergesidir.
Hmm.
O yumurtayı tüketmeyelim kesinlikle.
Taze yumurta çökecek.
Evet, taze yumurta çökecek, ağır olacak. Ortada da olabilir hani güne hı-hı. göre
evet.
O boşluğu biraz kaybolabilir ama kesinlikle yüzüyorsa o yumurtayı tüketmemek gerekiyor. Sarılığı ile ilgili de içeriğinin sarılığı. Herkes bunda böyle endişe duyuyor. Aslında endişe duyacak çok fazla bir şey yok. Eğer buğday yerse, yani beslenmesinde buğday ağırlıklı yerse, buğdayın renginde bir sarı var içinde.
Hı hı.
Eğer mısır yerse, mısırın renginde bir sarılık var. Yani hı. ne yiyorsa, bizim o. Normalde dünyada da böyle bir yaklaşım var. Ne yiyorsak o yüz diyoruz. Aynı şekilde tavuk da ne yiyorsa
sarısı da o.
Sarısı da o oluyor.
Evet. Yani çok sarı olması gezen tavuğun yumurtladığı yumurta anlamına gelmiyor.
Yok yok.
Evet.
O şöyle, gezen tavukla ilgili olan kısımda da bu aralar çok suistimal ediliyor. Bunu da yumurta fabrikalarından bile duydum bunu. Yani yumurta fabrikaları size, ya fabrika diyelim buna, tasnif yapan hı-hı. yerler yumurtanın içerisinden temiz olanları seçiyorlar. İri olanları büyüklüklerine göre ayırıyorlar. Herhangi bir çatlak, kırık varsa onları ayırıyorlar. Ama gezen tavuk diye o işletmelerden üstü böyle çok affedersiniz dışkı olan,
evet.
kirli olan, işte
köy yumurtası altında
böyle sokak aralarında satıyorlar. Buna çok riayet etmeyelim yani. Çünkü evet, mutlaka gerçekten güvendiğiniz ve gördüğünüz bir yerse o bahçe, sizin tanıdığınız birisi ise bunu alıyor olmanızda bir sıkıntı yok. Ama laettayin köşede, bakkalda, köy yumurtası adı altında kodlanmamış, üstünde markası olmayan, kimin ürettiği belli olmayan ürünleri alıyor olmak
hı hı.
insan sağlığı açısından risk. Hı. Çünkü onu denetleyen kimse yok. Sokakta yediklerinden herhangi bir bulaşma olur mu? Üzerindeki o kalıntılardan, pislikten size bir şey bulaşır mı? Bunu bilemiyoruz.
Çünkü
onun
çok
için,
fazla gözenekler üzerinde
tabii.
yaşıyor hala.
Diyoruz ya,
dedim.
Canlı
tabii.
O çünkü. Yani onu öyle evet. algılıyor olmak lazım. İçine bir şey bulaşabilir. Onun için hani denetimli gıdaları tüketiyor olmak bu anlamda daha doğru. Gene söylüyorum, biliyorsanız, kimin ürettiğini biliyorsanız, ne yedirdiğini biliyorsanız, hani elinize gidip topluyorsanız, böyle çiftlikler var çünkü.
Hı hı.
Bunda bir sıkıntı yok. Bu tamam. Ama böyle köşe başlarında sokak sütçüleri gibi sokak yumurtacıları türemiş
evet,
vaziyette.
Evet.
Onlardan alıyor olmakla ilgili ben kendi adıma tabii güveniyorlarsa alabilir tüketiciler ama ben imtina etmekte
diyorsunuz.
Fayda var.
Peki şimdi bir de organik yumurtalar var.
Hı-hı.
Nedir? Ona ne kadar güvenmeliyiz? Yani organik tarım var mı ki ülkemizde, organik yumurta, organik tavuk hı-hı. olsun ya da organik sebze?
Organik de kesinlikle üzerinde organik logosu olan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın mavi yeşilden oluşan bir logosu vardır. Bu logoya göre satın alıyor olmanız gerekir organik ürünleri. O logoya sahip olan ürünler hem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından hem bağımsız kuruluşlar tarafından hiç haber verilmeden denetleniyorlar. Ve aynı demin söylediğim gibi şahit numuneleri, yani organik ürün yaptıkları ile ilgili şahit numuneleri saklamak zorundalar. Yani aldıkları, yedirdikleri buğdayların bile organik olduğunu ispatlamak durumundalar. Eğer üzerinde logosu varsa ve bakanlıktan izinli organik sertifikasına sahipse bu ürünleri tüketiyor olmakta ve organik olduğu ile ilgili şüphe duymanın bir anlamı yok. Ama gene demin söyledik, sadece üstünde kartonla organik yazmış, üzerinde hiçbir belge, logo, numara, işletme numaraları vardır her birinin, gene demin söylediğim gibi. Böyle bir numarası yoksa onların organik olup olmadığı sadece o insanın vicdanına bağlı.
Bağlı, evet. Çünkü gerçekten pek çok yemekte tükettiğimiz bir besin, sayısız yemeğin hazırlanmasında kullanıyoruz yumurtayı. Tavuğun yediği yem de çok önemli.
Tabii. İşte onun için evet gibi. Rengini o belirliyor, içerisindeki besin değerlerini o belirliyor. Bu arada özellikle yumurtanın %60'ı beyaz, %30'u sarı, %10'u da kabuğundan oluşur. Herkesin besin değeri anlamında çok büyük fark var mıdır diye soruyorlar.
Evet.
Beyazla sarısı arasında mesela protein değeri açısından çok büyük farklılıklar yok. Ama sarısı daha yağlı. Öyle diyeyim. İçerisindeki yağ içeriği anlamında. Beyazı daha yağsız. Ama ideal olanı ikisini birlikte tüketiyor olmak. Hani sevmeyenler varsa onun için protein almak anlamında sıkıntı yok. Sadece beyazını ya da sadece sarısını yiyebilirler. Ama ideal olanı, çünkü demin dedik ya, anne sütüne en yakın.
Evet.
En yakın derken tek gıda zaten anne sütüyle en yakınlık gösteren. İkisi birlikte yendiğinde onların tamamını alabiliyoruz. O sebeple hani mümkün olduğunca ikisini birlikte, beyazıyla sarısını ortak tüketiyor olmakta dikkat ediyor olmak lazım. Öyle yiyor olmakta fayda var.
Evet. Şimdi kabuğu beyaz ve sarıdan mı söz ediyoruz? İçinin sarısı ve beyazından söz ediyoruz.
Evet,
peki kabuğu sarı ve beyaz olanlardan da söz edelim. Sanki birinin daha gerçek, öbürünün daha gerçeğe yakın olmadığı söylenir.
Bunu hemen şöyle anlatalım. Zamanında Amerika'da bununla ilgili çok da zenci, siyahi vatandaşlara, insanlara kötü gözle bakmışlar.
Evet.
Bundan hiçbir farkı yok. Yani beyaz tavuktan beyaz yumurta, kahverengi tavuktan kahverengi yumurta.
Evet.
Besin değeri anlamında da bir fark yok.
Evet.
İçeriği anlamında tamamen aynı. Sadece ırk farkı var. Birisi siyahi, yani kahverengi ırktan geliyor. Birisi beyaz ırktan geliyor. Ve yavruları da, yani yumurtaları da ona uygun oluyor. Çarpıcı yine bir örnek vereyim. Normalde bazıları öyle der. Özellikle köy tavuklarında bu daha çok çıkar. İçi hafif kanlı olur.
Evet.
Evet. Şimdi normalde bu gezen tavuk olanlarda eğer horoz varsa döllenmiş yumurta olabilir. Ama bizim normalde marketlerden aldığımız tavuklarda hiçbir zaman işletmenin içerisine horoz konulmaz. Bu nedenle de böyle bir riskle de karşı karşıya gelmezsiniz. Yani tavuğun yumurtlaması için horoza ihtiyacı yoktur aslında.
Evet.
O sadece yavru çıkması için, yani yavru eğer üreteceksek horoza ihtiyacımız var. Onun için satın aldığınız yumurtalarda, özellikle paketli ürünlerde böyle bir riskle karşılaşmanız mümkün değil.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta tavukları konuşalım bari de.
Tabii.
Değil mi? Bu noktada eksiklerimizi orada tamamlayalım gerçekten.
Ben bir cümlede, lezzet hikayesi ya bizim.
Evet.
Evet, bu lezzet hikayesinden bahsetmek istiyorum çok kısa. Osmanlı'da eğer kilercibaşı olmak istiyorsanız, padişahın kilercibaşısı, mutlaka yumurtadan güzel bir yemek yapıyor olma şartı var. Soğanla, bal, sirkeyle yapılan bir yemek var.
Hemen tarif edelim mi?
Vaktimiz hemen çok kısa. Bunu normalde 1 saatte yapıyorlar ama 5 saatte yapıyorlar Osmanlı döneminde odun ateşinde yaptıkları için. Çok kısık ateşte soğanı halkalar halinde doğradıktan sonra bal koyuyorlar üzerine. Karamelize etmek için. Ve 1 saate yakın orada kısık ateşte pişiyor soğan. Kendi kendine bırakıyor. Onu bıraktıktan sonra o balın tatlılığını almak için içine 2 kaşık sirke koyuyorlar. Sirkeyle o tatlılık biraz gidiyor. Sonra baharatlarını ekliyorlar. Tarçın, karabiber, pul biber, tuz. Sonra üzerine 2 tane yumurta kırıyorlar. O soğanları açıp böyle göz şeklinde. Üstünü de kapatıyorlar. 5 dakika kadar bekliyor.
Sarısı pişecek mi böyle ekmek
sarısın,
banılacak
evet,
bir şekilde?
Hayır, sarısının üstü hafif beyazlayıncaya kadar. Heh,
evet.
Öyle söylüyorlar.
Evet.
Ve padişah bu yemeği yediğinde eğer beğenirse o kişi
kilercibaşı yapıyor. Olarak alıyor,
evet. Onun için hani denemek isteyenler bunu da yapabilirler. Ben denedim, yaptım da. Müthiş lezzetli oluyor. Hatta ilk başta ben soğanla nasıl olur yumurta
evet,
diye.
Evet, soğan ve bal yani.
Evet, yani evet. O karamelize olması için belki şekerle de yapılabilir şu anda da. O dönemde
evet.
Şeker olmadığı için balla yapılmış. Ve çok uzun yıllarca gelenek haline gelmiş. Yani Fatih'le ilgili şeylerde kitaplarda var. Diğer Kanuni'yle ilgili kitaplarda var. Abdülaziz'le ilgili kitaplarda hep böyle bununla ilgili bahsedilmiş yumurta ve soğan ve bu kilercibaşı hikayesini her yerde teyit ettik. Farklı bir yemek tatmalarını denemelerini isterim.
Evet, gerçekten çok hoş. Farklı bir lezzet. Hatta yaparlarsa bizim de sayfamızda paylaşsınlar. Biz de yine dinleyicilerimizle
görelim.
Lezzet hikayelerinde konuşuruz.
Konuşalım.
Çok teşekkür ediyoruz
çok
bu hafta için.
Dinliyorum.
Sevgili Mehmet Efe, haftaya birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Çünkü tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
Tavuktan.
Önümüzdeki hafta tavuğu konuşalım
tamam.
O zaman. Peki,
görüşmek
teşekkür
üzere.
Ediyoruz. Görüşmek üzere.
Yoruldum duruldum.
Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Saatlerimiz 15.29'u gösteriyor ve telefon hattımızda Bitlis İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili, kütüphaneci Sayın Hakan Yücel var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım, çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Evet, Bitlis'te çok farklı bir şeye imza attınız. Bisikletinizin arkasına monte ettirdiğiniz çantanızla kitapları okuma alışkanlığı kazanmaları için köyde yaşayan çocuklara götürüyorsunuz birer birer. Bu çok ilginç, çok sevindirici, çok mutlu edici gerçekten. Nasıl başladınız? Neydi size ilham veren, neydi sizi bu projeyle tanıştıran?
Öncelikle iki vadi arasında gizlenmiş saklı kent Bitlis'ten saygı ve sevgilerimi sunuyorum siz ve değerli dinleyicilere. Bu çalışmama başlarken ilham aldığım kişi duayen kütüphaneci, öncü kütüphaneci Mustafa Güzelgöz. Namı diğer eşekli kütüphaneci. Kendisi 7 katır ve 3 atı ile 36 köye, Nevşehir'de 36 köye kitap hizmeti götürmüş kütüphanecimizdir. Kendisinin bu yaptığı çalışmadan ilham alarak ben de çalışmama başladım. Yani 2017 yılında ilk defa yaptım bu çalışmamı. Bu çalışmam benim bireysel olup kütüphanemizde bulunan kitap kumbarasına kütüphanemizi kullanan kullanıcılarımız tarafından atılan kitapları köy okullarına hediye etmeye gidiyorum bisikletimle. Bunu tasarlarken hani kütüphanemiz yoğun bir şekilde kullanılıyor. İl ve ilçelerimizde zaten halk kütüphanelerimiz mevcut. Ancak köydeki çocuklarımız kitaplara kolay kolay ulaşamayabileceğini düşünerek böyle bir şey, böyle bir çalışma başlatmak istedim. Bunu yaparken de 18 Şubat 2005'te vefat eden Mustafa Güzelgöz'ü hem anmak hem de bu şekilde başlamak amacıyla ilk çalışmamı yaptım.
Peki kaç köye ulaştınız?
Şu an için ilk çalışmamı yaptım. Bitlis'te havalar çok
evet, zorlu olduğu için. Evet, kış şartları çok ağırdır tabii ki.
Evet, hani metrelerce kar bulunmaktaydı yerlerde. Onların erimesini bekledim ilk çıkmam için. Yerdeki karlar eridi. Çok şükür hani ilkini gerçekleştirdim. Aşırı Başkan köyündeki ilkokula 100 adet kitap hediye ettim. Yaklaşık 18 ya da 19 tane öğrencisi mevcuttu. İlkokuldu bunlarda. 100 adet kitap götürdüm onlara.
Peki ne yaptılar çocuklar kitapları görünce?
Şimdi kitaplardan ziyade hani benim hani amacım da her zaman oydu. Çocuklara farklı bir şekilde kitap okumayı gösterebilmek ya da kitap okumalarını hani anlık orada bulunacağım için kitap okuyun diyebiliyorum. Oysa ki ben kendi kütüphanemde kullanıcılarıma kolay kolay kitap okuyun burada çocuklar kesinlikle demiyorum. Çocuklar öncelikle bisikletli bir abi geliyor onlar için. Bu onlar için çok farklı bir duygu. İşte eşofmanıyla, kafasında kaskıyla güzel bir şekilde onların karşısına çıkınca çocuklar öncelikle bir şaşırıyorlar tabii ki. Biraz muhabbet, biraz sohbetten sonra çocuklarımıza durumu anlatınca ve tek tek çocukların masalarına kitapları koyunca o zaman onların yüzündeki gülümseme beni daha da mutlu ediyor. Çocuklarımız çok mutlu oluyorlar açıkçası. Kısacası.
Ve pedalları çok daha güçlü çeviriyorsunuz o zaman.
Kesinlikle, kesinlikle. Manevi olarak çünkü öyle bir tatmin duygusu veriyor ki bu. Şöyle söyleyeyim. Giderken çok yoruluyorsunuz bisiklette belki. Çünkü yükünüz ağır oluyor. Ama o bilgi yükünü çocuklara bıraktıktan sonra dönüşte pedallar kendiliğinden çeviriyor. Yani ayaklarım kendiliğinden çeviriyor pedalları.
Ne güzel, ne mutlu. Gerçekten kutluyoruz oradaki çocuklara. Umarız okuma alışkanlığını kazanmaları yönünde çok güzel motive eder diyoruz. Peki şimdi bizi dinleyen yurt içinden ve yurt dışından pek çok dinleyicimiz var. Belki o çocuklara ulaşması amacıyla size kitap bağışında bulunmak isterler. Bir adresimiz var mıdır onlarla paylaşabileceğimiz?
Tabii ki kitap göndermek isteyenler öncelikle hani şuna dikkat etmelerini rica edebilirim kendilerinden. Ben köylere gittiğim için köylerimizde genellikle ilkokullar oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri bulunuyor. Onlara yönelik kitap gönderilebilirse ben çok memnun olurum. Eğer kitap göndermek isteyen dinleyiciler, Kütüphanesi'ne gönderebilirler. Zaten internetten de giriş yaptıkları zaman Bitlis İlhan Kütüphanesi'nin web sayfasından adresimizi, telefon numaralarımızı da alabilirler. Ben onların adına gelen kitapları Bitlis'in köylerine götüreceğim.
Evet, artık havaların düzelmesiyle birlikte gittiğiniz köy sayısı artacak herhalde.
Kesinlikle, kesinlikle artacak. Artık beni tutabilecek bir şey kalmayacak. Artık çocuklara daha hızlı bir şekilde gitmeyi çabalayacağım.
Evet, ne güzel. Kim bilir, belki de ilerleyen zamanlarda artık o çocuklar, bu kitaplar bize yetmedi, bizim daha çok kitaba ihtiyacımız var diye onlar size gelecekler.
İnşallah. İnşallah.
Sayın Hakan Yücel, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar dilerken,
evet,
bağış yapmak isteyen dinleyicilerimiz için adresimizi hatırlatarak veda edelim isterseniz.
Tabii ki. Ben öncelikle teşekkür edebilir miyim?
Elbette, buyurun tabii ki.
Çünkü şöyle bir şey, haberi yapan muhabirimiz Anadolu Ajansı'ndan İbrahim Yıldız, öncelikle ona çok teşekkür ediyorum. Bunun vesile aracısı olduğu için, aynı zamanda haberi duymasıyla birlikte kitap gönderen 3 duyarlı vatandaşımız var. Çocuk kitapları yazarı Feride İlgün, Denizli'de Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Aysun Bilgiç Akşit, Türkan Atalay ve Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri. Şu an kütüphanemde benim 7 koli kitap var.
Ne güzel, ne mutlu. O kolilerin artarak çoğalması dileğiyle diyelim.
Evet, hani sizlerin vasıtasıyla da bu duyarlı vatandaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. İkinci olarak da hali hazırda kütüphanemize, daha doğrusu köylere götürmem için kitap hediye edecek olan vatandaşlarımıza da Bitlis İlhan Kütüphanesi'nin internet sayfasında zaten iletişim bilgilerimiz var. Bitlis İlhan Kütüphanesi'ne kitap gönderebilirler.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hakan Yücel. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, kütüphaneci Bitlis İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Sayın Hakan Yücel Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ettik tekrar kendisine.
Sarar
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam yine bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, evet, hoş bulduk.
Kara kucak güreşlerinden konuşuyorduk ki tam iki kez Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması dolayısıyla yarım bırakmıştık. Güreşin sosyokültürel dinamiklerine bile girememiştik ama şimdi tabii devam edelim. Devam edeceğiz derken, çünkü kara kucağı da biz ikiye bölmüştük, uzun bir konuydu çünkü. İsterseniz şöyle dinleyicilerimize bir hatırlatalım. Kara kucak müzik eşliğinde yapılıyordu galiba, değil mi hocam? Giysileri vardı. Evet. Neydi adı giysilerinin?
Pırpıt.
Pırpıt. Yenme ve yenilme, yeniş olma durumunda nasıl oluyordu?
Eski inançlarına göre, gök tanrı inancına göre... göbeğin gökyüzünde yıldızı görmesi ile yeniş oluyor. Hı hı. Aynı zamanda müzik eşliğinde yapılıyor. Çünkü Türkler bütün savaşlara müzikle gittikleri için burada aynı zamanda hem kişileri hem de toplumu buna hazırlıyor.
Hazırlıyorlar. Evet. Peki ödül olarak ne veriliyor hocam?
Ödül olarak müsabakada boyu kazanan pehlivana canlı hayvanın erkeği verilir. Yani dişisi verilmez, çünkü o üretkenliği olduğu için at verilir, deve verilir, tay verilir, tosun verilir, hı hı. Koç, öküz verilebilir, teke verilir. Veya diyelim ki mesela Cumhuriyet döneminde en önemli, en değerli şey ne? Silgi. Çocuğa silgi.
Evet.
En önemli şey ne? Sabun, sabun. Kurşun kalem çocukları güreştirirlerken, bu büyüye doğru değişebilir.
Hı.
Mesela... İşte 1939 yılında yapılan bir güreşlerde mesela kolonya çok pahalıymış. Pereja marka kolonya gibi. Yani değerli neyse,
evet,
o günün şartlarına göre o veriliyor. Veriliyor. İşte evet, daha önce de anlattım. Kumaş çok değerliydi. Kumaş verilmişti. Hı hı. Başımdan geçeni anlatmıştım. İpekli kumaş,
evet,
özellikle. Evet. Mendil verilebilir, havlu verilir, çorap verilir, çeyizlik eşya verilir. Hakem heyetinin önüne bu verilenler dikilir. Buna da askı denilir. Bir sıra asılır. Her bir güreşen pehlivan askıda bunu görür.
Hmm, ama kendisine ne verileceğini bilmez.
Bilmez.
Sırada ne varsa mı oradan...
Oradan sırayla hakem heyeti verir. Hakem heyeti. Bunun sorgulaması, hakem heyeti ne derse, evet, itiraz olamaz hakem heyetine.
Evet.
Böyle, hatta böyle bir güreş var.
Ne çıkarsa
var.
Bahtına.
Aynen öyle. Koca Yusuf bir güreşte zor bastırmış Çolak Mümin Molla. Koca Yusuf bastırabilir mi? Elini böyle kisvetini içeriye şey yaparken yeri kazıyarak o bütün o baklava dilimi gibi dirseğine kadar rulo şeklinde kan revan içerisinde. Koca Yusuf'un yarım düşürmüş ama.
Evet.
Hakem de yeniş vermiş. İtiraz etmek isterken hakem demiş ki bir Koca Yusuf ancak bu kadar yenilir.
Hmm.
Koca Yusuf hakime hiç itiraz etmemiş ama 3,5 ay Çolak Mümin Molla'yı takip etmiş. Bir güreşte yakalıyor onu ve o güreşten sonra iflah olmuyor Çolak Mümin Molla. Hayatının son güreşini yapıyor. Sökmüş bütün çatırlarını falan Koca Yusuf. Çok gaddar bir pehlivan yani.
Evet.
Ses etmemiş hakeme ama bunun şeyi çok kötü olmuş.
Evet, intikamı acı olmuş. Peki şimdi biraz da üç bastı güreşlerine geçelim isterseniz. Kara kucak güreşinde bir de üç bastı.
Nilgün Hanım, bu Türkiye'de pek bilinmeyen bir şey. Hatta bazı boyların isimlerini ben size söyleyemedim. Bizim yörelerde, özellikle Amasya Samsun taraflarında peşkir boyu da var. Toz koparan var. Daha otantik isimler var. Ayak boyuna doğru yavaş yavaş çocuk çıktıktan sonra üç bastı dediğimiz bir boya çıktığı zaman pehlivan unvanını almış oluyor. Hmm. Üç bastıya çıkmayan adama pehlivan denilmiyor.
Evet.
Şimdi o tarihlerde ben genelde Samsun'da Büyük Cami'nin orada yaşlı amcalarla görüşürdüm. Oradan Kavak'tan, Asarcık'tan gelen insanları buldum, görüştüm. Onların içerisinde bu güreşlere katılmış insan. Hiç ummadığım bir güreş anlattılar bana. Üç bastı diye bir güreşten bahsediyorlar. Ve burada eşleme yapılmıyor. Yani siz kaç kiloysanız karşı tarafta hiç eşleme diye bir şey, kilo aranmıyor. Önemli olan cesaret gösterisiyle şeye çıkmanız.
Yiğitler,
karşılıklı olarak
pehlivanlar.
Bir köy bu tarafa sıralanıyor, bir köy de karşıya sıralanıyor. Her köy bir pehlivan çıkarıyor. bu pehlivanlar güreştiriliyor ve bir güreşçinin pehlivanın karşıdaki köyün çıkardığı 3 pehlivanı üst üste yenmesi lazım. Bir kere yendim, bir tane daha çıkarıyor, bir tane daha yeneceksiniz. Bazen olmuyor. 2 tane yeniyor, 3. de bu sefer bu yeniliyor.
O zaman onun 3 tane yenmesi onu gerekiyor.
Peki yeni olmuyor, o zaman ne olacak? Sıradaki geliyor falan, böyle gece 3 oluyor, sabaha kadar komşu köylerden pehlivan takviyesine gidiliyor. Yaşlı amcalar, dedeler getiriliyor ve bu bir gün sürdüğü oluyor. Yani böyle bir rekabet olayı oluyor ve bunlar 3 bastı güreşini bana anlatırken de büyük bir heyecanla anlatıyorlardı. Bunun tekrar yaşatılmasını isterim. Özellikle ben bunu Kavak Asarcık'ta derlemiştim. Orada bunun yaşatılmasını isterim. Özellikle 3 bastı güreşleri diye.
Yaşatılması için çaba gösteriyorlardır herhalde, değil mi? Ya da pehlivan mı bulamıyorlar güreştirecek?
Çaba gösterilmesi için bu sahanın uzmanlarıyla görüşmeleri lazım. Hı-hı. Eğer siz bir sumo güreşiyle yağlı güreşi burada karşılaştırırsanız, bir melezlemeye giderseniz bu olmaz tabii ki. Kendi kültürünüzün hiçbir zaman bir melezlemeye ihtiyacı yoktur.
Evet.
Kendi kültürümüz kadar büyük bir şey yok. Sumo'ya yok. İhtiyacı yok bizim yağlı güreşimizin.
Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi tabii güreşçilerin o kadar büyük yetenekleri var ki, o büyük yeteneklerden kara kucak ve minder güreşinin büyük yeteneklerinden Bekir Böke ile İrfan Atan'ın maçı var. Dillere destan bir maçı. Bu maçı anlatır mısınız hocam lütfen? Dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız?
Bekir
lütfen?
Böke ağabeyimle çok büyük hatıralarım var. Kendisi 1929 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuş. Çok alçak gönlü bir tevazi. Tabii Yaşar Doğu'nun büyük bir özelliği var. Muzaffer Sarı Sözen gibi. Muzaffer Sarı Sözen de Türk sanat, Türk musikisinin Yaşar Doğu'su. Evet. O da bulduğu yetenekler radyoda sanatçı oluyor.
Evet.
Şimdi Yaşar Doğu tabii hepsine gücü yetmiyor. Türkiye yılda 7-8 defa dolaşıyor ama bazen mektup da geliyor. Diyorlar ki İzmir'de bir pehlivan var, Maraşlı, o kadar yetenekli ki hocam bunu mutlaka Ankara'ya sizin yanınıza alın, orada çalışsın. Hı hı. Ve rahmetli Yaşar Doğu, Bekir Büke'yi Ankara'ya jandarma gücüne, askeri mızıka, bando ile getiriyor. Bu kadar önem veriyor. Ve bu arada Dünya Güreş Şampiyonası yapılmış 1950 Stockholm. Rövanş karşılaşması dolayısıyla Türkiye'ye İsveç Güreş Milli Takımı gelmiş. 5 Aralık 1950 tarihinde bir müsabaka yapılıyor ve bu müsabakada ağır siklette Bertil Antonsson 46-49 yılının Avrupa Serbest Güreş Şampiyonu, 48'de Avrupa Olimpiyat ikincisi olmuş, 50'de Dünya Şampiyonu olmuş, of unvanla geliyor. Hı hı. Ve İrfan Atan bu güreşçiyi sayı ile yenerek çok önemli bir galibiyet kazanıyor. Ve basın bu galibiyet üzerinde duruyor. Ve Yaşar Doğu ilk antrenmanında Bekir mindere diyor, İrfan sen de mindere. Ve bunları bir antrenman maçı yaptırıyor. 20 dakika içerisinde yeniş olmuyor. Birbirlerini parçalıyorlar, brandalar parçalanıyor ve yeniş olmuyor. Bekir abi minderin kenarında bulunan banka gelerek oturuyor. Kendi kendine söyleniyor. Nasıl yenemem? Yenmeliydim. O nasıl bana karşı böyle güçlü davrandı diye şey yaparken, söylenirken İsmet adlı çok mukallit bir abimiz yanında oturuyormuş. Bekir Büke'ye dönerek diyor ki ne kendi kendine söylenip duruyorsun? Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Deyince Bekir Böke, yo bilmiyorum abi diyor. Bu sefer İsmet adlı ona diyor ki ona dünya şampiyonu Antonsson'u yenen İrfan Atan derler. Deyince Bekir Büke, olsun o Maraş'ta güreşmedi ki diyor. Şimdi Maraş'ta yapılan kara kucak güreşlerine ne şampiyonlar gelmiş ama Kahramanmaraş'ın kahraman kara kucakçılarına yenilip gitmişler. Bekir Büke'nin o tarihte bildiği Maraş dış dünyayı bilmiyor ama memleketinin kara kucak güreşinden minder güreşine elemanlar veren bir maden olduğunu anlatmak istiyor.
Evet.
Maraş'ta dünya çapında güçlü güreşçiler çıktığını ima ediyor ama fırsat bulamamışlar.
Evet, şimdi tabii böyle o kadar çok anı var ki, şimdi Ömer Topuz'la ilgili bir anı da var, kara kucak güreşinden minder güreşine geçen, o da değerli bir pehlivan.
Evet, Ömer Topuz abimle de çok ilginç hatıralarım var. Avrupa şampiyonu güreşçilerimizden İstanbul Yıldız'da 125. jandarma alayında askerliğini yaparken burada güreşte herkesi yeniyor ve Ankara'da jandarma gücüne getiriyorlar yine. İlk otobüse bindirmişler, ilk antrenmana gidecek, oturmuş. Yanındaki askeri güreşçiye diyor ki minder güreşine gideceğiz demişler ona.
Evet.
Ama bilmiyor hiçbir şey. Kardeş minder güreşinde davul zurna da var mı diyor. Yani düşünün bir kere, minder güreşi nasıl bir şey olduğunu tahayyül bile edemiyor. Ömer Topu sadece askerliği sürecinde iki defa ordular arası Türkiye şampiyonu, iki defa ordular arası dünya ikincisi oluyor. Kara kucak güreşin verdiği doğal antrenmanın minder güreşindeki başarı etkisinin en güzel örneği. Şimdi tabii ki şeyin, Ömer Topuz abimizin ile ilgili başka hatıralarım da var. Ben 1987 yılında güreş milli takımlarında kondisyoner, 89'da da güreş milli takımda antrenör olarak görev yapıyordum. Kayseri'ye gittim. O da kamp müdürüymüş. Tanıştık. Akşamleyin nerelisin dedi. Amasyalıyım dedim. Aa dedi, ya ben senin satılmış isimli bir hemşerini dedi, İstanbul'da jandarma gücündeyken dedi, tuşla yenmiştim dedi. Tabii üzüldüm bana böyle anlatınca. O zamanlar yeni bir çift salto oyunu öğrenmiş. Satılmışı kucaklayıp çift salto atarak tuşlamış. Şimdi hakem elini yukarıya kaldırırken satılmışı 3-4 kişi zor zapt ediyor. Ömer abi de görüyor, ne oluyor, beni mi dövmeye geliyor derken o da hakemin elinden kurtuluyor, üzerine doğru yürürken bir güreşçi ayırıyor. Diyor ki güreşçi, satılmış diyor seninle kavga etmek istemiyormuş. O senin attığın oyunu bilmediği için galibiyetini saymıyor. Seninle yeniden güreşmek istiyor. İşte size kara kucak. Satılmış şokta. O kara kucağın her oyununu biliyor, taktiğini biliyor, paradını biliyor. Ama yabancı kültürden gelen, Grekorumen'den gelen bir oyunuyla karşılaşınca hazırlıksız yakalanıyor ve bütün sistem çöküyor. İşte kara kucak güreşinin oyunlarının serbest güreşe adapte olmasıyla evet, şampiyonluklar alırken Grekorumen'de de biraz çaba göstermek gerekiyor. Tabii şimdi böyle olunca akşamları da boş serbest zamanlarımız oluyor. Ömer Topuz abimiz tavla oynarmış. Yenilmeye de tahammül olmayan birisiymiş, ben bilmiyorum. Bana rica etti, beraber oynayalım falan dedi. Ben istemiyorum diyorum ama şuur altında da keşke kabul etse de şu hemşerimin şeyini de alsam falan diyorum.
İntikamını da alsam, evet.
Alsan diyorum. Neyse oyun oynadık. İlk elde 3-0 mars ettim. Kalkıyorum, eliyle omuzuyla indirdi beni. Yok dedi, bir daha oynayacağım. Tamam bir daha oynadım, bir 3-0 daha. Bu sefer
güreşçi hocam, yenilen pehlivan güreşe doymaz.
Aynen öyle. Eliyle çöküyor, kalkmam şu an. Üçüncüde son dedim, bak bir daha oynamam. Bir daha mars ettim. Hocam dedi, bak istediğin kadar oyna, ben seni yenmeden bırakmam dedi. O zaman ben de bıraktım.
Yenildiniz yani hocam.
Şimdi Nilgün Hanım, aklıma bir şey daha geldi, bir anı daha geldi. Ömer Topuz abimizin Türkiye'nin bayrağını çok sevdiğini, memleketini Çankırı'yı çok sevdiğini, bunu herkes biliyor.
Evet.
Zaman zaman sen şampiyonsun, Çankırı'nın yetiştirdiği bir dersin ama ne Çankırı'da ne de Yapraklı'da bir heykelin bile yok dediklerine üzülür. Bunun en güzel özelliğini yakalayan bir mukallit birisi 2003 yılında Ömer Topuz'a bir telefon açıyor. Diyor ki, Ömer Bey şu anda diyor Çankırı Belediyesi'nden arıyoruz ve toplantı halindeyiz. Bir konuda sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Siz Çankırı'nın adını dünyaya duyurdunuz. Çankırı'nın yetiştirdiği bir değer olarak sizin her zaman gurur duyuyoruz. Bu yüzden Çankırılı olarak size olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Ve heykelinizi dikmeye karar verdik fakat şeye karar veremedik. Çankırı'nın girişine mi çıkışına mı heykelinizi evet. dikelim? Ya kardeşim diyor ya, o kadar mutlu oldum ki dikin de nereye dikerseniz dikin diyor. Şimdi Yapraklı Hocam, Belediye Başkanı yok, evet. Ali Hasekioğlu söz verdi. Çankırı Belediye Başkanı valiliğinin de destek vermesini istiyorum ve Ömer abi bunu hak ediyor. Bir evet. heykelini dikmemiz gerekiyor.
Evet, kesinlikle öyle. Böylece güreşçilerimizden bazılarını anabildik kara kucakta. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle haftaya sağ olun, var olun. Profesör Doktor Sayın Özbay Güvendi Türklerde Spor Kültürü köşemizdeki konuğumuz. Bugün de bu haftada sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin pazartesi günü başkentten merhaba demek üzere. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.